Ayrım 15, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 213. 9. Bölüm. Kurt Wallander cuma sabahı saat 7'yi az geçe Simrisham'daki Svea Oteli'nin kapısından girerken hiç keyifli değildi. Skåne üzerine neredeyse aralıksız sulu kar yağıyordu. Arabadan otele kadar olan kısa mesafede ayakkabıları ıslanıp yumuşamıştı bir de. Ayrıca başı da ağrıyordu. Garson kadından aspirin istedi. Kadın elinde içinde beyaz bir tozun pokurdadığı bir bardak suyla döndü. Kahvesini içerken elinin titrediğini gördü. Birkaç saat önce Svane Holm'le Sliminge arasındaki arayolda Noren kendisine arabadan inmesini söylediğinde her şeyin bittiğini, polisliğinin sona erdiğini düşünmüştü. Alkollü araba kullanmak doğrudan meslekten men edilmeye neden olabilirdi. Yatacağı hapis cezasından sonra polisliğe dönecek olsa bile meslektaşlarının yüzüne bakamazdı. Belki bir firmanın güvenlik işinde çalışabileceğini aklından geçirmişti çabucak. Ya da daha az özenli olan bekçilikle kendini avutabilirdi. Ne var ki polis memurluğundaki 20 yıllık işi son bulacaktı. Oysa her şeyi de bir polisti. Peters ve Noren'e rüşvet teklif etmeyi aklının ucundan geçirmemişti. Bunun imkansız olduğunu biliyordu. Tek şansı onlara ısrarla dil dökmek, takım ruhundan ve meslektaşlıktan ve aralarında aslında hiç de var olmayan dostluktan bahsetmekti. Ancak bunlara gerek kalmamıştı. "Sen Peters'e git, ben de senin arabanı kullanır evine getiririm," demişti Noren. Kurt Wallander rahatladığını hatırlıyordu ama Noren'in sesindeki fark edilmesi imkansız küçümsemeyi de unutmamıştı. Tek kelime etmeden devriye arabasının arka koltuğuna geçmişti. Peters, Üstad'daki Maria Caddesi'ne kadar geçen yol boyunca konuşmamıştı. Noren de peşlerinden gelmiş, arabayı park ederek anahtarı kendisine teslim etmişti. Noren, "Seni gören oldu mu?" diye sormuştu. "Sizden başka hiç kimse." "Şansın varmış." Peters onaylarcasına başını sallamıştı. O an Kurt Wallander bu sırrı kimsenin öğrenmeyeceğini anlamıştı. Ona yardım etmek için Peters ve Noren büyük bir meslek suçu işlemişlerdi, nedenini bilmiyordu. "Teşekkürler," demişti. "Önemi yok," diye yanıtlamıştı Noren. Sonra da gitmişlerdi. Kurt Wallander dairesine çıkmış, bitmek üzere olan bir şişe viskiyi bitirmişti. Birkaç saat sonra da yatakta sızmıştı, düşünmeden, rüya görmeden. Saat 6'yı çeyrek geçe üstün körü bir tıraştan sonra yine arabasına binmişti. Hala henüz ayılamadığını kendisi de biliyordu. Ancak artık Peters ve Noren'le tekrar karşılaşma tehlikesi kalmamıştı. Onların işi saat 6'da sona ermişti. Kendisini bekleyen işlere yoğunlaşmayı denedi. Birkaç saat sonra Göran Bowman'la buluşacak, birlikte Lennart soruşturmasındaki eksik halkaların peşine düşeceklerdi. Kafasındaki diğer bütün düşünceleri bir yana itti. Bunlarla baş edebileceği zaman tekrar bu düşüncelere kapılacaktı. Acısını unutup her şeyden biraz uzaklaşabildiği zaman... Otelin yemek salonundaki tek müşteri kendisiydi. Dışarıda kar yağışının içinde gri bir örtü gibi belli belirsiz seçilen denize baktı. Bir balıkçı teknesi limandan ayrılıyordu. Teknenin bordasına siyah renkle yazılmış numarayı seçmeye çalıştı. "Bir bira," diye düşündü. Fıçısından güzelce çekilmiş bir bira tam da benim istediğim şey şimdi. Şeytan kuvvetle dürtüyordu. Bir yandan da akşamları bir şeyler içebilmek için alışveriş yapması gerektiğini düşünüyordu. Böyle hızla ayılmaya hazır değildi. "Ben lanet bir polisim," diye düşündü. "Ne idüğü belirsiz bir aynasız." Garson kadın ona kahve verdi. Wallander otelde kaldığını ve kadının ona geldiğini düşledi. Kapalı perdelerin ardında kendi varlığını ve çevresindeki her şeyi unutur, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir dünyaya dalardı. Kahveyi içti, sonra evrak çantasını aldı. Soruşturma dosyalarını inceleyebilmek için hala yeterince zamanı vardı. Birden beliren bir huzursuzlukla resepsiyona gidip Üstad emniyetini aradı. Telefona Ebba çıktı. "Akşamın güzel geçti mi?" diye sordu Ebba. daha güzel olamazdı diye yanıtladı Wallander. Takım elbisemi temizlettiğin için tekrar teşekkür ederim. Memnuniyetle yaptım. Simrisham'daki Svea Oteli'nden arıyorum. Her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek istedim. Biraz sonra Christian Stad polisinden Bowman'da buluşacağız. Tekrar ararım. Burada her şey sakin. Kamplarda olay çıkmamış. Telefonu kapattı, tuvalete gidip yüzünü yıkadı, aynaya bakmaktan kaçındı. Parmaklarının ucuyla alnındaki şişliği yokladı, acıyordu. Kolundaki yanık ise kaybolmak üzereydi. Sadece üzerine bastığında bacağındaki keskin acıyı hissediyordu. Yemek salonuna döndüğünde kahvaltı söyledi, kahvaltı sırasında dosyaları inceledi. Göran Bowman dakikte tam 9'da yemek salonuna girdi. ''Ne pis bir hava'' dedi. ''Kar fırtınasından iyidir yine de'' diye yanıtladı Kurt Wallander. Göran Bowman kahvesini içerken o gün neler yapacaklarını planladılar. ''Şansımız varmış gibi görünüyor'' diye açıkladı Göran Bowman. ''Gladsax'taki kadın ve Christian Stad'taki kadınların ikisini de bulmamız zor olmayacak.'' ''Gladsax'taki kadından başladılar. Adı Anita Hessler'' dedi Göran Bowman. ''58 yaşında. Birkaç yıldır bir emlakçıyla ikinci evliliğini sürdürüyor.'' ''Hessler onun kızlık soyadı mı?'' diye sordu Kurt Wallander. ''Şimdiki soyadı Johansson. Kocasının adı Klaas Johansson. Şehrin biraz dışında, müstakil evlerin bulunduğu bir mahallede oturuyorlar. Hakkında biraz bilgi topladık. Öğrenebildiğimiz kadarıyla ev kadını.'' Belgelerini inceledi. 9 Mart 1951'de Christian Stad Hastanesi'nde bir oğlu olmuş. Tam olarak saat 4.13'te. Elimizdeki bilgilere göre bu onun tek çocuğu. Ama Klaas Johansson'un ilk evliliğinden 4 çocuğu var. Ayrıca adam kadından 6 yaş küçük. O halde oğlu bugün 39 yaşında diye hesapladı Kurt Wallander. Çocuğa Stefan adını vermişler diye ekledi Göran Bowman. Aarhus'ta yaşıyor ve Christian Stad'da vergi danışmanlığı yapıyor. Maddi durumu yerinde. Evi, karısı, 2 çocuğu var. ''Vergi danışmanları sık cinayet işler mi?'' diye sordu Kurt Wallander. ''Pek sık sayılmaz'' dedi Göran Bowman. Gladsax'a gittiler. Sulu kar ince kara dönmüştü. Göran Bowman yerleşim yerini gösteren tabelanın tam önünden sola saptı. Mahalle çevreye hakim alçak beyaz evlerden büyük bir farkla ayrılıyordu. Kurt Wallander buranın varlıklı ailelerin oturduğu bir banliyö olabileceğini düşündü. Ev bir sıranın en sonunda yer alıyordu. Evin yanındaki beton zeminde dev bir çanak anten vardı. Bahçe bakımlıydı. Birkaç dakika arabada oturup kırmızı tuğladan yapılmış evi incelediler. Garaj kapısının önüne beyaz bir Nissan park edilmişti. ''Adam kesin evde değildir'' diye açıkladı Göran Bowman. İş yeri Simrisham'da. Varlıklı Almanlara arazi satmakta ustalaşmış olmalı. ''Buna izin veriyorlar mı?'' diye sordu Kurt Wallander hayretle. Göran Bowman omuz silikti. ''Dalavereciler'' diye karşılık verdi. ''Almanlar güzel para ödüyor. Satış sözleşmesini de İsveçliler imzalıyor. Skåne'de arazilerin kurallara aykırı satışından elde ettiği kazançla yaşayan pek çok insan var.'' Birden perdenin arkasında bir hareket fark ettiler. Bu öyle kaçamak bir kıpırtıydı ki ancak bir polisin deneyimli gözleri fark edebilirdi. ''İçeride biri var'' dedi Kurt Wallander. ''Ziyaret edelim mi?'' Onlara kapıyı açan kadın son derece çekiciydi. Üzerinde bir eşofman olmasına rağmen çok etkileyici bir havası vardı. Kurt Wallander'in aklından bu kadının tipik bir İsveçli görüntüsü olmadığı geçti. Kendilerini tanıtırken sergileyecekleri tavrın, soracakları bütün sorular kadar önemli olduğunu düşündü. Kendilerini polis olarak tanıtacak olsalar kadın acaba nasıl bir tepki gösterirdi? Yakalayabildiği tek tepki kadının hayretle kaşlarını kaldırması oldu. Sonra gülümseyerek düzgün beyaz dişlerini sergiledi. Kurt Wallander Göran Bowman'ın gerçekten haklı olup olmadığını düşündü. Bu kadın gerçekten 58'inde var mıydı? Bunu bilmeseydi 45'inde olduğunu tahmin ederdi. ''Böyle bir şey beklemiyordum'' dedi kadın. ''İçeri girin.'' Zevkle döşenmiş bir salona girdiler. Duvarlarda rafları kitaplarla dolu kitaplıklar vardı. Bir köşede Bang & Olufsen marka en pahalı televizyonlardan biri duruyordu. Bir akvaryumun içinde kaplan desenli balıklar yüzüyordu. Kurt Wallander bu salonu Johannes Löwgren'le bağdaştırmakta zorlanıyordu. Herhangi bir bağlantı kurabilecek hiçbir şey yoktu. ''Size bir şeyler ikram edebilir miyim beyler?'' diye sordu kadın. Teşekkür edip ikram teklifini reddederek oturdular. ''Birkaç rutin soru sormak için geldik.'' diye başladı Kurt Wallander. ''Ben Kurt Wallander ve bu da Christianstadt Emniyetinden Göran Bowman.'' ''Polisten böylesi bir ziyaret ilginç oldu.'' dedi kadın gülümsemeye devam ederek. ''Burada Gladsaks'ta beklenmedik hiçbir şey olmaz aslında.'' ''Bilmek istediğimiz şey Johannes Löwgren adında birini tanıyıp tanımadığınız.'' diye devam etti Kurt Wallander. Kadın anlamamış bir ifadeyle baktı. ''Johannes Löwgren? Hayır, kimmiş bu? Emin misiniz?'' ''Tabii ki eminim.'' ''Birkaç gün önce Lenarp adında bir köyde karısıyla birlikte öldürüldü. Belki bunu gazetede okumuşsunuzdur.'' Kadının şaşkınlığı hiç de sahte görünmüyordu. ''Hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi. ''Bu konu hakkında gazetede bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Ama bunun benimle ne ilgisi var?'' ''Hayır.'' diye düşündü Kurt Wallander ve aynı şekilde düşündüğü belli olan Göran Bowman'a baktı. ''Bu kadının Johannes Löwgren'le ne ilgisi olabilirdi?'' 1951 yılında Christianstadt'ta bir erkek çocuk dünyaya getirdiniz dedi Göran Bowman. Çocuğun babasını hiçbir makama bildirmediniz. Bu isimsiz babanın Johannes Löwgren olma ihtimali var mı acaba? Kadın yanıt vermeden önce her iki adamı da uzunca süzdü. Bunu neden sorduğunuzu gerçekten anlamıyorum diye yanıtladı. Ayrıca bunun öldürülen çiftçiyle ne gibi bir ilgisinin olabileceğini de anlamadım. Ama eğer size yardımcı olacaksa Stefan'ın babasının adının Runestier'ne olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar başka biriyle evliydi. Ne yapmam gerektiğini bilememiştim. Çocuğumla yetinerek onun kimliğini gizli tutmaya karar verdim. 12 yıl önce öldü. Stefan tüm bu zaman boyunca babasıyla sürekli görüştü. ''Sorularımızın size tuhaf geldiğini biliyoruz.'' diye özür diledi Kurt Wallander. ''Ama bazen böyle zorunluluklarla karşılaşabiliyoruz işte.'' Birkaç soru daha sorup notlar aldılar. Sonra görüşme bitti. ''Umarım sizi rahatsız ettiğimiz için bizi bağışlarsınız.'' dedi Kurt Wallander koltuktan kalkarken. ''Gerçeği söylediğime inanıyor musunuz?'' diye sordu kadın birden. ''Evet.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Gerçeği söylediğinize inanıyoruz. Eğer söylemediyseniz bunu ortaya çıkarırız zaten er ya da geç.'' Kadın güldü. ''Gerçeği söylüyorum. Yalan söylemeyi pek beceremem. Ama yine böyle tuhaf sorular sormak isterseniz buyurun gelin.'' Evden çıkıp arabaya döndüler. ''Bunu bitirdik.'' dedi Göran Baman. ''Aradığımız bu değil.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Ohus'taki oğluyla da konuşmamız gerekir mi?'' ''Sanırım bunu yapmasak da olur, en azından şimdilik.'' Kurt Wallander'in arabasını alıp doğrudan Christianstadt'a gittiler. Brunsarps'tan geçerlerken yağış durmuş, bulutlar dağılmaya başlamıştı. Christianstadt'taki emniyetin önünde arabaları değişip bir devriye arabasına geçtiler. ''Margareta Wallander'' diye başladı Göran Bowman, 49 yaşında. Krokarps Caddesi'nde bir kadın kuaförü var. Kuaför salonunun adı Divelle. 3 çocuklu boşanmış, tekrar evlenmiş, yine boşanmış. Black King'e yönündeki sıra evlerde oturuyor. 1958 yılının Aralık ayında bir oğlu olmuş. Oğlanın adı Nils. Oldukça girişimci bir çocuğa benziyor. Çeşitli pazarlarda boy gösterip ıvır zıvır satmış. Ayrıca seksi iç çamaşırları üreten bir firmanın sahibi. İlk adresi Sölvesburg'da kayıtlıymış. Böyle bir yerden postayla gönderilen iç çamaşırlarını kim alır? Pek çok kişi diye açıkladı Kurt Wallander. Bir kez adam yaralamaktan hapis yatmış diye devam etti Göran Bowman. Raporu görmedim ama bir yıl yatmış. Bu da yeterince ağır bir yaralama olduğunu işaret ediyor. Raporu mutlaka görmek istiyorum dedi Kurt Wallander. Olay nerede olmuş? Kalmar mahkemesinde yargılanmış. Şu anda oradakiler dosyayı arıyorlar. Ne zaman olmuş bu? 1981'de sanırım. Göran Boğma şehirden geçerken Kurt Wallander düşündü. O halde oğlunu dünyaya getirdiğinde kadın henüz 17 yaşındaydı. Johannes Löwgren gerçekten babası ise aralarında büyük bir yaş farkı var demektir.
Bunu ben de düşündüm ama bunun aslında hiçbir önemi yok.
Kuaför salonu Christian Stad'ın dışına doğru normal bir apartmanın bodrum katındaydı.
Belki bu fırsattan yararlanıp saçları kestirmeli diye açıkladı Göran Boğman. Sen hangi kuaföre gidersin genelde?
Kurt Wallander neredeyse şimdiye dek saçlarını hep karısının kesmiş olduğunu söyleyecekti.
Değişiyor diye açıkladı kaçamak bir cevapla.
Kuaför salonunda 3 koltuk vardı. İçeri girdiklerinde 3'ü de doluydu. İki kadın saç kurutma aletinin altında otururken diğerinin saçları yıkanıyordu. Saçları yıkayan kadın onlara şaşkınlıkla baktı.
Randevuyla çalışıyorum dedi. Bugün tamamen doluyum. Yarın da. Eğer eşleriniz için randevu almak istiyorsanız tabii.
Margaret Wallander diye sordu Göran Boğman.
Göran Boğman kimliğini gösterdi.
Sizinle konuşmak istiyoruz diye devam etti.
Kurt Wallander kadının korktuğunu gördü.
Şu an buradan ayrılamam diye atıldı kadın.
Bekleriz diye karşılık verdi Göran Boğman.
Lütfen arka odada bekleyebilir misiniz dedi Margaret Wallander. Uzun sürmez.
Oda çok küçüktü. Muşamba kaplı bir masa ve birkaç koltuk neredeyse tüm alanı işgal ediyordu. Bir rafta kahve fincanlarıyla pis bir kahve makinesi arasında birkaç dergi duruyordu. Kurt Wallander duvarda asılı siyah beyaz bir fotoğrafa göz attı. Fotoğraf net değildi, sararmıştı. Fotoğrafta denizci üniforması içinde genç bir adam görünüyordu. Kurt Wallander adamın kepinin yanındaki Halland adını seçebiliyordu.
Halland dedi, bir kruvazör müydü yoksa bir destroyer mi?
Destroyer, çoktan ordaya çıktı. Margaret Wallander odaya girdi, bir havlu peçeteyle ellerini kurulamaktaydı.
Şimdi birkaç dakika zamanım var diye açıkladı, konu nedir?
Johannes Löwgren adında bir adamı tanıyıp tanımadığınızı bilmek istiyoruz diye başladı Kurt Wallander.
Senli konuşmamızda bir sakınca yok diye karşılık verdi kadın ve oturdu. Kahve ister misiniz?
İkisi de bu ikramı reddetti. Kurt Wallander sorusunu yönelttiği sırada kadının sırtını dönmesiyle bocalamıştı.
Johannes Löwgren diye tekrarladı. Üst adın dışında küçük bir köyde çiftçi, onu tanıyor musun?
Öldürülen mi diye sordu kadın ve gözlerinin ta içine baktı.
Evet diye onayladı Wallander. Öldürülen, işte onu diyorum.
Hayır diye yanıtladı kadın ve plastik bir bardağa kahve koydu. Onu neden tanımış olayım?
Polisler bir an için göz göze geldiler. Kadının sesinde baskı altında hissettiğine dair bir iz vardı. Aralık 1958'de bir oğlun oldu ve adını Nils koydun diye devam etti Kurt Wallander. Babasını kayıtlara vermeden.
Wallander kadının oğlunun adını söylediği an kadın ağlamaya başladı. Kahve bardağı düştü, kahve yere yayıldı.
Ne yaptı diye sordu, yine ne yaptı?
Tekrar soru sormadan önce sakinleşmesini beklediler. Ona bir şeyler olduğunu söylemek için gelmedik dedi Kurt Wallander.
Ama Nils'in babasının Johannes Löwgren olup olmadığını araştırıyoruz.
Hayır.
Kadının yanıtı pek inandırıcı değildi. O halde babasının adı ne?
Bunu neden bilmek istiyorsunuz?
Soruşturma için gerekli.
Söyledim ya, Löwgren adında kimseyi tanımıyorum.
Nils'in babasının adı ne?
Bunu söyleyemem.
Söylediğiniz aramızda kalacak.
Yanıt için oldukça uzun bir süre bekledi.
Nils'in babasının kim olduğunu bilmiyorum.
Kadınlar bunu bilirler genellikle.
O zamanlar birkaç adamla ilişkim vardı. Zaten bu nedenle babasını kayıtlara geçirmedim.
Hızla koltuğundan kalktı. İşe devam etmem gerek dedi. Yoksa kurutma cihazındaki kadınlar pişmeye başlayacaklar.
Bizim vaktimiz var.
Ama benim söyleyecek başka sözüm yok.
Sesi sinirlenmiş gibiydi.
Ama bizim başka sorularımız olacak.
10 dakika sonra tekrar geldi. Elindeki parayı koltuklardan birinde asılı duran el çantasına koydu. Şimdi biraz toparlanmış ve daha cesur görünüyordu.
Löwgren adında tanıdığım hiç kimse yok dedi bir daha.
1958 doğumlu oğlunun babasının kim olduğunu bilmediğine de emin misin hala?
Evet.
Bu soruları gerekirse yemin altında yanıtlamak zorunda olduğunu da biliyor musun?
Yalan söylemiyorum. Oğlun Nils'i nerede bulabiliriz? Sık sık seyahat eder. Elimizdeki bilgilere göre ilk adresi Sölversburg'da, doğru mu? O halde oraya gidin. Zaten biz de öyle yapacağız. Söyleyecek başka sözüm yok.
Kurt Wallander bir an duraksadı, sonra duvarda asıl olan sararmış fotoğrafı gösterdi. Bu Nils'in babası mı diye sordu.
Kadın bir sigara yakmıştı. Çektiği dumanı üflerken sesi kısık çıktı. Lövgren diye birini tanımıyorum. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum.
Peki öyleyse, dedi Göran Boğman ve konuşmayı kesti. O halde gidiyoruz ama yine görüşeceğiz.
Söyleyecek başka sözüm yok. Neden beni rahat bırakmıyorsunuz?
Polis bir cinayeti soruşturuyorsa kimseyi rahat bırakmaz diye karşılık verdi Göran Boğman. Bu böyledir.
Sokağa çıktıklarında güneş parlıyordu. Arabanın yanında durdular.
Ne diyorsun diye sordu Göran Boğman.
Pek emin değilim ama burada yolunda gitmeyen bir şeyler var.
Üçüncü kişiyle devam etmeden önce oğlunu bulalım mı?
Bence iyi olur.
15. ayrımın sonu. Sayfa 228.